Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oktar Hocam, Serdar Hocam ve Onur Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Hoş bulduk.
Evet, Onur Hocam.
Ben şimdi bir hazırlık yapıyorum. ekranda gördüğümüz, ne diye merak ediyor olabilir seyircilerimiz. Birkaç tane resim göstereyim hatta. Bunlar kimi türünde 3000'in üzerinde merceğe ve lense sahip olan trilobit gözü. Trilobit biliyorsunuz 540 milyon yıl önce Kambriyan patlamasında ortaya çıkan dünyada ilk kompleks çok hücreli canlı grubunun bir örneği. Kambriyan patlamasında ortaya çıkmış bir Kambriyan canlısı. Bu canlının gözleri çok kompleks. Fakat gözler biliyorsunuz normalde canlılarda hep yumuşak dokulardan yapılır. Yumuşak malzemeden canlılarda bulunur. Fakat trilobitin bütün fosillerinde bilim adamları çok net ayrıntısıyla göz yapısını fosillerinde bize tanı koyuyoruz. Görebiliyorlar. Buldukları bütün trilobit fosillerinde gözlerle çok böyle net bir şekilde belli mercekleri. Hatta bilim adamları bulunan fosillerde böyle fotoğrafını mikro çekip, makro çekim yapıp onu büyütüp merceklerini sayıyorlar tek tek. 3000 üzerinde mercek var. Peki bu nasıl oluyor diye baktıklarında şöyle bir gerçekle karşılaşıyorlar. Trilobit canlısının, bakın 540 milyon yıl önce Allah'ın yarattığı bir anda var olan, onun öncesinde sadece tek hücreli canlıların yaşadığı bir dünyada bir anda var olan bu canlının gözlerinin fosilleşmesinin sebebi gözlerinin kalkit denen bir mineralden yapılmış olması. Kalkit ne biliyor musunuz? Kalkit de günümüzdeki bu antik tiyatrolar, piramitlerin yapımında kullanılan o büyük taşlar ve günümüze kadar ulaşmış büyük tarihi eserler var ya, Bizans döneminden kalan filan. İşte o sağlam kaya yapıya kalkit deniliyormuş. O kalkitten trilobitin gözleri var. Kendi şeffaf olan bir yapısı oluyor kalkitin bazı bölümlerinde. Onu kırdığınız zaman onun kendi atom yapısından kaynaklanan böyle çok böyle berrak cam gibi bir yapısı var. Allah çok özel olarak böyle sağlam bir maddeden trilobitin gözünü yaratmış. Bu göz kimi türünde 3000, kimi türünde 300 tane mercekten oluşuyor. Her iki göz, iki tane göz var trilobitin ve günümüze kadar çıkan fosillerde trilobitin gözlerine çok net rastlıyoruz. Bu gözlerin şöyle bir özelliği var. 17. yüzyılda Descartes ve Huygens isimli iki tane bilim adamı optik konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaların sonucunda ideal bir merceğin yapısını ortaya koyuyorlar. Şimdi ben onu biraz sonra göstereceğim. Trilobitin gözlerine bakıldığında aynı optik olması gereken ideal ölçülerin trilobitin gözünde olduğu ortaya çıkıyor. Descartes ve Huygens bunu 17. yüzyılda yapılan çalışmalarla buluyorlar ama trilobit 540 milyon yıl önce bu gözlere sahip. İşin en can alıcı noktası ise bu fosillerin günümüze özel olarak gelmesi, başka bir canlı türünde bu tarz bir göz yapısına hiç rastlanmaması. Bu anlamda trilobit kainatta bu anlamda eşsiz bir canlı maşallah. Allah'ın özel olarak getirmiş olduğu bir canlı. Hocamızın Darwin'in anlayamadığı Kambriyan kitabında bu ayrıntısıyla anlatılıyor. Şimdi ben de kitaptan size kısa bir bölüm göstereceğim. Şimdi bakın, trilobitin, bu yukarıda gördüğümüz trilobitlerin gözleri, bir burada gözü var, bir de burada gözü var. Şimdi Descartes'in yaptığı lens tasarımı şu, soldaki. Bu dış bükey, yarım daire olarak yapılan, imal edilen bir merceğin olması gereken açıları hesaplamış Descartes. Uzun çalışmalar sonucunda, yıllar sonra demiş ki, dışarıdan gelen ışınları en iyi odaklayan mercek yapısı bu. Trilobite baktığımızda hemen hemen aynı oranlara sahip gözünde mercek yapısı var. Maşallah. Bir de şurada görmüş olduğunuz gibi beyaz bir yapı var. Bu ne biliyor musunuz? Bu da kitin. Yani her bir merceğin altında bir mercek daha var. Kitinden yapılmış bu da. Kitin de sert bir madde. Bu yapının her ikisinin arasında da şu çizgiyle gösterilen yapıda da magnezyum elementinden az miktarda var. Bu da ışığı bir nevi filtre diye tabir edebileceğimiz şekilde süzerek canlının ışığı çok temiz, berrak ve net bir şekilde odaklamasını sağlıyor. Descartes'in yaptığı çalışmalarda bu ikinci mercekten eser yok. Bu kimde var? Trilobit'te var. Ne zaman var? 540 milyon yıl önce var. Nasıl biz bunu böyle net bir şekilde hesaplayabiliyoruz? Gelen fosillerin net ve sağlam olmasından. Allah çok özel olarak, hani ayette buyuruyor, inkarcılar, kafirler bir plan yapıyorlar. Allah da, o da onlar için bir plan yaptı diyor. Şüphesiz ki Allah plan yapıcıların, kurucuların en hayırlısıdır diyor. Mealen söylüyorum inşallah. Bu plan da 540 milyon yıl önce Allah'ın yapmış olduğu, yaratmış olduğu bu canlı günümüzde böyle açığa çıkıyor. Net görülüyor yani. Çok net görülüyor.
Maşallah.
Maşallah. Altta da bu da Huygens'in, yani diğer optik konusunda ünlü bir bilim adamının yaptığı çalışma sonucunda tasarladığı mercek. Descartes'inkine çok benziyor. Yine odaklamasının en ideal olduğunu söylüyor. Trilobit'in bazı türlerinde de aynı mercek yapısına çok benzer bir mercek yapısı görüyoruz. Yani 17. yüzyılda insanoğlunun geldiği bilim seviyesinde yapılan araştırmaların sonucunda diyorlar ki en ideali bu. Trilobit'e bakıyorsunuz zaten var.
Maşallah eyvallah.
Ve şu arkadaki kitinin ne işe yaradığını söyleyeyim. Kitin tabakasının. Trilobit biliyorsunuz bazen su altında yaşayan bir canlı ya, su üstüne de çıkıyor, su altına yaşıyor. Su altında net görebilmek için ışığın su içindeki kırılımı farklı olduğundan dolayı bir lens yapısına daha ihtiyaç var. O da işte bu kitin yapısında oluşuyor. Kitinle kalkit yapısından oluşan bu mercek mükemmel bir görüş sağlıyor suyun içerisinde. Maşallah. Hatasız, pürüzsüz bir şekilde yaşayan ve günümüze de öyle gelmiş olan bir canlı.
Trilobit. Şimdi trilobit'te tabii yani biraz önce söyledin Onur Hocam, yani çok sağlam bir madde den oluşuyor göz
kalkit.
Yapısı. Kalkit. Evet. Denen bir yapıdan oluşuyor. Ve yani Allah'ın böyle özel bir hikmetle yarattığı çok net. Çünkü normal bir göz yapısı olsa eğer hiç göremeyeceğiz. Yani insan gözü olsa mesela şu anda biz ne buluyoruz? Evet. Kafatasında iki tane delik var sadece. Ve başka hiçbir şey yok. Gözle ilgili hiçbir şey yok. Ama Allah o canlıyı bizim göremeyeceğimizi, örneklerini göremeyeceğimizi bildiği için onun gözünü sert bir tabakayla yaratıyor. Çünkü o zaman o canlının fosilini görmemizin bir anlamı olmazdı. Yani eğer göz yapısını göremeseydik o muhteşem sanatı göremeyecek olurduk inşallah. Evet. Şimdi Allah o şekilde yaratıyor ve evrimcilerin söylediğinin de tam tersi bir durum söz konusu olmuş oluyor. Yani onlar diyorlardı ki işte Oktar Hocam da anlatmıştı onu. Bir evrimci gözün evrimini anlatırken bir çeyrek daire çiziyor, sonra yarım, sonra İşte dörtte üç daire, sonra tam daire, işte göz oluştu diyor mesela. Öyle değil. İlk göz 3000 gözle başlıyor. 3000 adet gözle başlıyor. Son göz, yani onların tabiriyle tabii, son göz tek gözle bitiyor. Yani iki gözle bitiyor. Orada 3000'er tane göz var değil mi Onur Hocam? Evet. Yani toplam 6000 gibi bir rakam var. 6000'le başlayıp 2'yle bitiyor. Evrim ağacı tam tersine dönmüş durumda, yani öyle bir konu yok. Zaten Allah da ayette şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun ilk inşayı, yaratmayı bildiniz ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi buyuruyor. Vaka suresi 62. ayette. Biz de inşallah öğüt alıp düşünüyoruz ve bu muhteşem iman hakikatini gördüğümüzde de Allah'a olan imanımız, korkumuz artıyor inşallah. Yani normal şöyle bir şey, mesela şurada bir tasarım görüyoruz. Yani gözün bir bombesi var, üstünde bir eğim var, bir çıkıntı var. Bunlar şimdi ilk hücreden sonra direkt böyle bir canlıya geçiş mümkün olabilir mi? Olmaz. Tesadüflerin yani eseri olabilir mi? Ya mümkün değil belli ki yani Allah'ın izniyle.
Ya bunların ne dediği belli değil ya. Sen bir şey mi soracaksın?
Evet. Az önce ayette plan yapıcıların, evet, en hayırlısı, o düzen kurucuların en hayırlısıdır, evet, diye ayette geçiyor inşallah. Evet. Onu düzeltelim.
Öyle inşallah. Zaten Allah haşa her şeyden münezzehtir. Plan da kurmaz, tasarlamaz da inşallah. Allah ol der, olu verir inşallah.
Evet, inşallah.
Şimdi bunların, evrimcilerin ne dediği belli değil. Yani böyle hakikaten akıl sağlığı ile ilgili bazı sorunlar olanlar olabilir. Tam bilemiyoruz da. Yani olmaya da bilir de öyle gibi bir hava veriyorlar yani. Çünkü mesela diyor ki mütasyon oldu diyor. Yani mütasyon denilen şey, hani ismini aldanmasın izleyicilerimiz. Yani işte dışarıdan gelen zararlı etkiler, radyasyon olur, X ışını olur, her neyse, her şey olabilir yani. Vücut yapısını bozacak herhangi bir dış saldırı diyelim. Bu bu göze temas edecek X ışını veya işte ultraviyole her neyse. Sonra da yani gözümsü bir yapıya daha doğrusu temas edecek. Sonra böyle mükemmel bir göz ortaya çıkacak. Yani zararlı bir şeyin yararlı bir şey meydana getirdiğini iddia ediyorlar. Getirebildiğini iddia ediyorlar. Ya bu yani nasıl bir akıl perişanlığıdır? Hakikaten insan şaşırıyor. Yani bir de biz hocamız da diyor kalkıp bunu izah etmek durumunda kalıyoruz. Yani zararlı şeylerden yararlı şeyler çıkmaz. Eksik şeylerden mükemmel şeyler çıkmaz. Mükemmel bir şey zaman içinde aşamalarla, efendim kademelerle bir özelliğini kazanır. Sonra da o mükemmel fonksiyonlarını yapamaz demek durumunda kalıyoruz. Ya bu hakikaten böyle bir akıl zafiyeti gösteriyor, sergiliyor. Bir kere bu çok anormal. Her halükarda madem evrimciler diyor ki her şey efendim bu mükemmel yapılar, mesela bu göz mutasyonlu oldu diyorlar. E soruyoruz o zaman, bu mutasyonlar diyelim ki milyonlarca mutasyona uğradı bu göz. E nerede o mutasyona uğrayan diğer gözler? Yani mükemmelliğe doğru giderken ki mutasyona uğrayan gözler nerede? Nerede bunların fosilleri? Yani bu iddiaya göre, evrimcilerin bu iddiasına göre, yani böyle normal sokakta şöyle elimizle toprağa eşelesek, daha önceden evrimci iddiasına göre, bu masala göre yaşamış, mutasyona uğramış ucube, yani garip canlıların olması gerekir. Yani şöyle elimizle eşelediğimizde fosillere rastlamamız lazım. Yani ayağımızı attığımız, elimizi attığımız her yerden fosil çıkması lazım. Yani fosilleri koyacak yer bulamayız yani. O kadar mutasyon ve o kadar kademeler olmuş olsaydı. E yok. E ne gerek var bu yalana? Ne var peki bunun karşılığında? İşte Oktar dün anlattı. O müze müdürünün yaptığı rezalet. İngiltere'de miydi o?
Amerika'da.
Eline attığı her yerde paleontologların, jeologların ne var? Milyonlarca yıl önce yaşamış, mükemmel özellikleriyle var olmuş ve bugün de türleri devam eden canlıların hiç değişmediğini gösteren fosiller var. Elini nereye atarsın? İster Kanada yaz, ister Çin'de yap bu çalışmayı. Fark etme. İstersen Afrika'da yap, istersen kuzey ülkelerinde yap. Hep aynı şey çıkıyor. Ya bu çok olağanüstü bir durum. Yani bunu iyi görüp iyi anlamak lazım. Burada bir birden çok, yani sayısız mantık çelişkisi var. Yani onlar şöyle yapıyor. Bir yalanı ortaya atıyor ama daha önce söylediği yalanı unutuyor gibi davranıyor. Çünkü sonradan attığı ortaya yalan bir öncekiyle çelişiyor. Bir tane daha atıyor, on. Nasıl olacak bu? Yani biz sürekli yalan dolan mı dinleyeceğiz? Sürekli böyle insanların kandırılması söz konusu mu olacak? Böyle bir şey olmaz, mümkün değil. Nitekim Allah razı olsun hep söylüyoruz, hocamız 1980 yılı itibariyle bu yalana dur dedi. Yani bütün insanlık adına, namına dur dedi. Allah razı olsun. Çok da güzel hizmetler yaptı. Allah razı olsun. Ve şu anda bunun hakikaten bir yalan olduğu, bir safsata olduğu ve bu safsatanın yalnızca tek bir amacı olduğu, o da Allah'ın varlığının inkar edilmesi isteği ile ortaya atıldığını hocamız açığa çıkardı. Yani evrimcilerin oyunu bozuldu. Şimdi mesela bir örnek verelim. Hücreden bahsediyoruz ya hep. Şimdi hücrenin kompleks yapısını anlamak için konuyu biraz daha ben böyle geniş bir örnekle anlatacağım. Daha kolay anlaşılabilir belki, hani konunun uzmanı olmayanlar açısından. Hücre bu kompleks yapısıyla, yani işte enzimleriyle, DNA'sıyla, proteinleriyle, hormonlarıyla, mineralleriyle, bütün yapısıyla, RNA'sıyla, DNA'sıyla, bütün yapısıyla mesela büyük dev bir fabrikaya benzetilebilir. Bu hocamızın eserlerinde var zaten bu örnek. Büyük dev bir fabrikaya benzettiğimizde, yani hücrenin çapını büyüttüğümüzde, bakın aslında şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Ne çıkıyor? Çok dev bir fabrika düşünelim. Tabii böyle bir fabrika yok dünyada da. Yani biz bilim kurgu tarzında bir şey yapıyoruz. Modellemeyle anlamak için söylüyoruz. Dev bir fabrika olsun. Bu fabrika hem uçak üretsin, üretiyor. Hem işte araba üretiyor. Hem telefon üretiyor. Hem radyo üretiyor. Hem bilgisayar üretiyor. Ve bu fabrika bakın 200 bin tane mamul, yani üretilmiş mamulü yapabilen kapasite ve kabiliyete ve donanıma ve teknolojiye sahip olsun. Böyle bir fabrika düşün. Bakın 200 bin üründen bahsediyoruz. Ve her bir üründe bir diğerinden çok farklı, çok daha kompleks ve yapması çok daha zor özellikleriyle. Şimdi fabrikaya mesela bir uçak üretimi olsun. Dışarıdan bir emir geliyor, bakın dışarıdan. Emir şu: bir tane uçak üretin. Acil. Son derece kısa bir zamanda hücre ne yapıyor? Özür dilerim, fabrikadaydık. Fabrika bu uçakla ilgili üretimin teknik detaylarını, projesini, bilgisini fabrikanın içerisinde faaliyette olan bir bilgisayardan bir çıktı alıyor. Bu bilgisayar, yani bilgileri saklayan yer, o uçağın üretimini yapacak olan robotlara o uçağın nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar tarif ediyor. Yani projesini çiziyor. Bütün detaylarıyla, hangi vida hangi somuna takılacak, ne kadar çevrilecek, ne kadar sıkılacağına kadar ince detaylarla tarifi veriyor. Yalnız tarifi direkt vermiyor. Uzmanların eline veriyor. Uzmanlar götürüp bu uçağın montajını yapacak olan robotlara veriyorlar. Ve her bir parçanın nereye takılacağı da çok ince ayrıntısına kadar detaylarıyla tarif ediliyor robotlara. Robotlar başlıyorlar montaja. Montaj yapılırken bakın, en küçük bir hata uçağın düşmesine sebebiyet verir. Böyle bir riski göze alamaz fabrika. Ne yapıyor? Üretimi kontrol eden başka robotlar devreye sokuyor. Yani montajcı robotlar montajı yaparken bir de onları denetleyen robotlar oluyor. En ufak bir hata tespit ettiğinde hemen o parça oradan sökülüyor. Bakın, o parça o fabrikada çöpe atılmıyor veya sokağa atılmıyor. Temel parçacıklarına bölünüp tekrardan üretim yapılacak hale getiriliyor. Yani hiçbir israf olmuyor. Son derece de çevreci. Yani hücre gibi çevreci bir fabrika yok. Zaten hayal ediyoruz şu anda bu bahsettiğim şey, evet, fabrikayı. Şimdi uçağın her bir parçası kontrol ediliyor ve mükemmel bir yapı çıkıyor. Fabrika, bakın dikkat edin, sadece bir uçak değil, her türlü ürünü imal eden bir fabrika. Yani uçak kadar kompleks veya uçaktan daha az kompleks veya uçaktan daha kompleks makinaları da üretiyor. Ürettikten sonra hemen gönderiyor. Ya dışarıya satıyor bu malı, uçağı, ya da kendi bünyesinde kullanıyor. Şimdi bakın, bu verdiğimiz örnek hücrenin yaptığı olayın yanında, yani lafı olmaz yani. O kadar basit ki. Ki bakın ne diyoruz? Aynı zamanda uçak, aynı zamanda işte telefon, radyo, araba, diyaliz makinesi, aklınıza ne geliyorsa üreten bir fabrikadan bahsediyoruz. Olağanüstü fabrika. Ve bakın, bu fabrikada kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 100 trilyon kişi çalışıyor. Ve hiçbir aksama, hiçbir karmaşa, hiçbir problem çıkmıyor. Kimse kimseye değmiyor, kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Mesela 1000 tanesi demiyor ki, 1000 işçi, ya ben artık işte çalışmayacağım şu sebepten dolayı demiyor mesela.
Grev yapma.
Grev yapayım demiyor mesela. Ve her seferinde mükemmel üretimine devam ediyor. Ve dediğim gibi, bu verdiğim örnek hücrenin içerisindeki işte proteinler, enzimler, efendim DNA'nın kompleks yapısının yanında. Yani konuşulacak bile değil bir konu diyor. O kadar basit kalıyor. Ve bakın, bu konu çok büyük evrimci bilim adamlarını bayağı aciz, bayağı sefil, bayağı perişan bir hale getiriyor. Sadece hücrenin bu kompleks yapısı, bu olağanüstü yapısı. Ve ne yapıyorlar sonunda? Hücreyi inceliyor, inceliyor, inceliyor. En sonunda diyor ki tamam, pes. Yani Allah yaratmış, çok belli diyor. Ve itiraf ediyorlar. Şimdi ben bir tane itiraf okuyacağım izleyicilerimize. Sonra da konuyu bitireceğim inşallah. Bakın, şimdi bu hücrenin bu mükemmel yapısını gören bir tane biyolog var ve içine düştüğü bu çaresizliği şöyle Amerikan Scientist'e yazdığı bir makalede şöyle dile getiriyor. Haskins, bu biyoloğun adı, diyor ki, alıntıdan bir kısım bu: fakat biyokimyevi genetik seviyesinde evrimle ilgili birçok önemli sorular hala cevaplanamamıştır. Şimdi burayı düzeltelim. Birçok değil, hiçbir soru cevaplanamamıştır. Çünkü evet, tamamı sefalettir. Evrimcilerin peşine düştüğü konu ve sorular. Bütün canlılarda hem DNA eşleşmesi hem de üzerindeki şifrelerin proteinlere çevrilmesi oldukça spesifik ve uygun enzimler sayesinde olmaktadır. Doğru. Yani DNA sentezi yapmak için, protein sentezi yapmak için başka proteinlere ihtiyaç var. Hocamız zaten bunu defaten açıklamıştı inşallah. Aynı zamanda bu enzim moleküllerinin yapıları da tam olarak bizzat DNA tarafından belirlenmektedir. Ya ne demek bu? DNA olduğu an enzimlerinde olması gerekiyor. Açıkça itiraf ediyorum. İşte bu gerçek evrimde çok esrarlı bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Esrarlı değil. Yani çok açık zaten. Acaba evrim olayında şifrenin kendisi ve şifreden proteinlerin sentezinde gerekli olan diğer enzimler beraberce mi ortaya çıkmıştır? Evet. Yani evrim yoktur. Kademeli bilmem neli evrim yoktur. Doğru. DNA'da, enzimlerde, proteinlerde, bütün o mekanizmalarda beraberce aynı anda yaratılmıştır.
İnşallah.
Bu bileşiklerin olağanüstü karmaşıklığı, yani kompleks yapısı, mükemmelliği ve sentezlenmeleri için aralarında hiç aksamayan bir koordinasyonun olma zorunluluğu göz önüne alındığında söz konusu zaman çakışmasından bahsetmek çok saçma olmaktadır.
Doğru.
Güzel. Bu soruya Darwin'in görüşleri dışında cevap aramalıyız. Yani Darwin öyle saçmalamışsın ki diyor baba. Gözünü seveyim rezil olduk senin yüzünden diyor. Artık senin açıklamalarını şöyle bir kenara bir atalım da.
Rezil kepaze
yani
oldu.
Bizi yani sefil rezil duruma düşürdün. Senin bu açıklamaların dışına artık. Yani attın bizi rezil ettin. Biz şimdi gerçeklere bakacağız bundan sonra. Diyor. Yüzümüzü gerçeklere dön. Yani gerçek bilme döneceğiz diyor ve tamam diyor. Çünkü diyor, yani neden Darwin'i dikkate almıyoruz artık diyor. Çünkü söz konusu durum, yani hücrenin bu mükemmel yapısı, özel yaratılışı öngören çok güçlü delil oluşturmaktadır. Düzeltiyorum. Biraz canı yandığı için tabii evrimci adam yani direkt de söylememiş ama dolaylı olarak söylemiş oluyor. Özel yaratılışı öngören değil, gösteren. Açıkça gösteren, ispat eden bir delili oluşturmaktadır hücrenin şu anda bizim gördüğümüz bilim adamlarının tespit ettiği hal. Ve bu yönüyle teşekkür ederiz yani Darwin'e de hak ettiği payı vermiş biri olarak kendisine teşekkür ederiz.
İnşallah. Ya evrim zaten böyle sanki işte evrim delilleri varmış da hani yaratılışın da ara sıra düşüneceğimiz delilleri olabiliyormuş gibi bir de izlenim vermeye çalışıyorlar. Yani en sıkıştıkları noktada artık bu tarz bir imaj vermeye çalışıyorlar. Yani öyle bir şey kesinlikle yok zaten. Evrimin bir tane bile delili yok. Hiçbir evet. konuda. Evet. Yani böyle hiçbir delili yok. Tüm deliller yaratılışı gösteriyor tam tersi. Şimdi ben insan derisinden birazcık bahsedeceğim inşallah. Yani insan derisi bütün organları yani bütün insan vücudunu tamamen saran ve o çirkin görüntüyü, içerideki çirkin görüntüyü tamamen kapatan bir yapısı var. Mesela vücuttaki su dengesini koruyor. Yani o ince organ vücuttaki su dengesini koruyor. Son derece dayanıklı yani yapması gereken işleve göre çok dayanıklı ve aynı zamanda esnek. Yani insanın tam isteyebileceği ve yaşamını devam ettirebileceği şekilde. Çünkü başka canlıların da derileri var mesela. Hem esnek olmuyor ve hatta çok kalın olabiliyor. Mesela işte fil, gergedan gibi canlılarda. Ama insanda tam olması gerektiği gibi inşallah yaratılmış. Aynı zamanda sürekli olarak kendini yeniliyor. Yani bizim derimiz iki tabakadan, üç tabakadan oluşuyor. En üstte ölü deri var. Altta canlı deri var. Bir altta da yağ tabakası var. Şimdi sürekli olarak alttaki o canlı deriden yeni deri üretiliyor ve yukarı doğru geliyor. Diğer en üstteki ölü deri sürekli olarak dökülüyor. Yani Allah muhteşem bir sanatı var burada. Yani biz bir derimiz olurdu. Ömür boyu o deriyle yaşamak zorunda kalırdık. Yani Allah o şekilde yaratmamış. Sürekli olarak derimiz yenileniyor. Aynı zamanda o üstteki ölü deriyle canlı deri birbirine böyle iç içe geçmiş şekilde tırtıklı olarak yapışık durumda. Çünkü eğer öyle olmasa deriye mesela dokunduğumuzda ölü deri canlı derinin üstünden kayabilirdi. Öyle bir şey olmuyor. Allah yine muhteşem bir sanatla onları birbirine iç içe geçecek ve kaymayacak şekilde yaratıyor. Bu da çok büyük bir mucize. Aynı zamanda deri vücudu zararlı ışınlardan koruyor. Ultraviyole ışınlarından koruyor. Öyle de bir özelliği var rengi dolayısıyla inşallah. Aynı zamanda dediğimiz gibi su kaybını önlüyor. Mesela vücut ısısı arttığında ortamda bir sıcaklık olduğu zaman biz terliyoruz mesela. Şimdi vücut terlemeyi başlatınca dolayısıyla deride bir serinleme başlıyor değil mi? Oradan işte ter buharlaşıyor. Deri serinliyor. Dolayısıyla vücutta şöyle bir mekanizma var. Deriyi kanla dolduruyor. Sıcak olduğu zaman. Ortam deriyi kanla dolduruyor. Ve o deri serinlerken kanı da serinletiyor. Dolayısıyla serinleyen kan da vücudu dolaştığı zaman vücudu genel olarak serinletmiş oluyor. Yani şimdi burada bir durup düşünmek gerekiyor. Yani bir mekanizma var. Bu çok, yani böyle bir şey olmaya da bilirdi. Yani böyle bir mekanizma olmaya da bilirdi ama vücuda destek olması ve daha kolay serinlemeyi gerçekleştirmek için Allah'ın yarattığı bir nimet. Yani böyle bir şey tesadüfen nasıl olabilir? Yani deriden bir sıvı çıkıyor. Kanın içinden gelen suyu kullanarak derinin dışına atıyor. Ondan sonra o buharlaşıyor. Buharlaşırken derinin üstünde tabii ki bir serinlik oluyor. Vücut da tam o sırada kanı deriye yoğunlaştırıyor. Sen orada toplan diyor. Çünkü orası birazdan serinleyecek. Sen de o sırada serinle ki diğer organları ve sistemleri dolaşırken oraları da serinlet. Yani burada muhteşem bir sanat görüyoruz. Yani burada bir tesadüf yok. Burada çok büyük bir akıl var. O da Allah'ın aklı ve sanatı inşallah. Tam tersi durumda da deriden tabii kan çekiliyor. Mesela üşüme durumunda da deriden kan çekiliyor. İçeride sıcak olması için. Aynı şekilde. Mesela eklem bölgelerine bakıyoruz. Eklem bölgelerinde ekstra bir pay var deride. Yani mesela parmaklarımızın işte şu bölgelerinde veyahut da dirseklerimizde tam kıvırdığımızda sıfırlanacak şekilde Allah bir pay bırakmış. Mesela dizimizde de yine bir pay vardır. Şimdi tesadüfler bu payı nereden bilsin? Yani ilk canlı oluştu da o pay yoktu. O canlı bacağını bir kıvırdı, orası parçalandı, kemik dışarı çıktı. Ha, mutasyonlarda dedi ki bundan sonraki işte haşa oluşturduğum canlı da ben oraya bir de pay bırakayım. Onu düşünememişim mi dedi. Belli ki Allah bir anda o paylarıyla beraber, yani onun kıvrılacağını da tabii ki kırılmasını da Allah yaratıyor. O payı da Allah bırakıyor. Burada muhteşem bir sanat görüyoruz. Bir tesadüf görmüyoruz burada. İnşallah. Bir de ekstra bir bilgi olarak ya, internette araştırırken deriyi şöyle bir şeyle karşılaştım. İnşallah. Bir mesela bu çoğu hastalık, deriyle ilgili çoğu hastalık insanın psikolojik durumuyla alakalıymış. Yani o anki psikolojik durumuyla doğru orantılı olarak derisinde bir hastalık oluşabiliyormuş. Yani çoğu hastalığın nedeni, daha doğrusu kısacası psikolojik durumla ilgiliymiş. Şimdi bir ayet var aslında bununla ilgili. O aklıma geldi inşallah. Onu okuyayım. Şeytanı Allah'a sınırım. Allah müteşabih, benzeşmeli, ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların ondan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar, yatışır. Zümer suresi 23. ayette Allah bildiriyor. Yani
maşallah.
Derileri ve kalpleri. Yani kalp demek zaten insanın hani işte fikir yapısı, aklı, düşünce yapısı, psikolojik durumu da inşallah gösteriyor. Allah derilerinin ve kalplerinin beraber hareket ettiğini bildiriyor. Yani psikolojik durumuyla bir insanın demek ki derisi de Allah'ın izniyle Kur'an'da bildirildiği şekilde mutabık. İnşallah. Bu da Allah'ın izniyle inşallah bir Kur'an mucizesi olmuş oluyor.
İnşallah. Şimdi bu Fred Hoyle diye İngiliz bir tane matematikçi var. Fizikçi aynı zamanda. Fred Hoyle önde gelen bir Darwinist. Hatta uzun süre statik evren şeyini savunuyor. Materyalistlerin iddiasını savunuyor. Statik evren demekti. Yani evren sonsuzdan beri vardı madde. Sonsuza kadar var olacak. Yani tam materyalist zihniyet. Halbuki o dönemde, savunduğu dönemde Big Bang'in delilleri ortaya çıkmıştı. Ona rağmen direndi. Yani materyalist ve Darwinist birisi. O anlatmak açısından söylüyorum. Sonra daha da delilleri çıkınca vazgeçti direnmesinden. Bakın Fred Hoyle hayatın başlangıcı için diyor ki tesadüfler sonucu diyor. Darwinist olmasına rağmen, önde gelen bir Darwinist ve materyalist olmasına rağmen tesadüfler sonucu bir canlı hücresinin meydana gelmesi, bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması kadar imkansızdır diyor. Yani o kadar saçma bir iddia ediyor ki burada, yani bir diğer deyişle. Değil mi? Kasırga'nın hurda yanında isabet edip de Boeing 747 yapmayacağını artık çocuk bile olmaya gerek yok. Çocuklar bile bilir. Şimdi bakın bizim yerli evliler de ne diyor hayatın başlangıcı sorulduğu zaman. Bir 3'e gelebilir miyiz? Bu yabancı evrimci olayı anlamış, yani böyle bir şeyin olamayacağını. 3'te miyiz?
Evet.
O zaman şöyle yapalım.
Böyle start yapalım.
Evet, bunu şimdi Yiğit Bulut yerli darwinistlere soruyor. Onlar da bakın nasıl cevap veriyorlar.
Kapı ayıptasını tarif eder misiniz bana?
Nasıl? Söyleyebilirim.
İlk can nasıl başlıyor? Onu söyleyin.
İlk can başlangıcı da iyidir.
Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Var mı değil ki, bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten.
Şimdi diyor ki ilk can nasıl başladı diyor. Ener Elvacıoğlu bir kere bir gülüyor. Zannediyorsunuz gibi şey söyleyecek. Bu konuda çeşitli deneyler var diyor. Biz de onu diyor kitabımıza yazdık diyor.
Şey yaptık diyor.
Yazdık diyor. Şimdi bakalım ne diyecek. Zannettik bir şey söylüyor bakalım.
Şu anda bilim henüz bunu, canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet, yani orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
nereden? Kitabı kursam bilirsin.
Şaka gibi yani. Nereden? Zannediyorsunuz ki bir şey söyleyecek. Şimdi Yiğit Bulut'a güzel bir soru soruyor. Bilmediğiniz bir şey nasıl iman ediyorsunuz diyor. Bakın.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğin bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ama bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır. Şu anda, şu noktada 2 kere 2 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilim gün.
Yaz farkı şimdi itiraf etti. Eğer bilim yapıyorsanız dedi. Hani söyleyin diyor ya, eğer bilim yapıyorsanız dedi. Evet. Hayır dedi.
Evet.
Virgül sonra devam etti.
Halbuki bakın şimdi bu klasik işte evrimci tarzı yani bu. Fretol ne diyor? Yani evrimci olmasına rağmen canlılığın başlaması, yani bir hücrenin diyor tesadüfen olması diyor. İlk hücrenin tesadüfen olması. Bir kasırga yığınına hurda yığınına kasırganın isabet edip Boeing 747 yani o dev uçaklar var ya, jet uçakları, onu yapması gibi imkansızdır diyor. Yani o kadar saçma sapan diyor ki yani böyle iddiaya. İşte Ender Elvacıoğlu'na sordukları zaman ne diyor? Bir kere bir gülüyor. Bu konuda yapılmış çok deney var diyor. Onu kitabımıza da yazdık diyor. Evet. Sonra da bilim bunu bilmiyor.
Neyin deneyini yaptın
yani,
o zaman?
Şaka gibi yani böyle. Hakikaten çok küçük duruma düşüyorlar yani. Bu tam bir rezalet, kepazelik yani böyle. Şimdi burada zaten Yiğit Bulut da söylüyor yani. Bu bilmediğiniz bir şey nasıl inanıyorsunuz siz diyor. Konu bu zaten. Darwinizm süper saçma yani. Bu tesadüf saçmalığı tarihin en saçma sapan iddiası. Evet. Ve buna iman ediyorlar. Yani batıl bir din bu böyle. Süper mantığa aykırı, akıl dışı, yani kimsenin inanmayacağı bir şey aslında. Ama bir iman hakikati. Hocamız dedi 6,5 milyar insan buna inanmış, kandırmış 6,5 milyar insanı. Ya olacak şey değil yani bu. Değil mi? Bu açıklamalar, bu izahlar, kendisi de biliyor olmayacağını zaten. Halbuki bilim bakın biliyor canlılığın nasıl ortaya çıktığını. İlk fosiller var. Biz fosillerden biliriz canlılığın nasıl ortaya çıktığını. Bakıyorsunuz ilk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce birdenbire eksiksiz ve kusursuz olarak ortaya çıkıyor. Bu net delil yani, bilimsel delil yani, fosildir delili bu. Değil mi? Canlı nasıl ortaya çıktığını delili fosillerdir. Fosiller bize birdenbire eksiksiz kusursuz yaratılışı Allah tarafından kanıtlıyor. Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. Bilmiyorum dediği doğru değil aslında, orada doğru söylemiyor. Çok net biliniyor yani bunun delilleri, bu yayınlandı. İlk Sierra bakteri fosilleri Avustralya'nın Chert bölgesinde bulunan 3,5 milyar yıllık. Hatta Darwinist dergilerde yayınlandı. Nature dergisinde yayınlandı, evet. Diğer dergilerde yayınlandı. Fosillerin resimleri var, bütün bilgileri var, bu konuda makaleler var. Yani orada doğru da söylemiyor. Ya bilmediğinden söylemiyor.
Ama hakikaten bilmiyor da olabilir yani. Hiç kitap okumayan biri gibi konuşuyor çünkü. Yani evet. Hiçbirinden haberi yok gibi konuşuyor. Hayır diyor, bilmiyorum diyor. Haberimiz yok. Bilim buna henüz cevap vermedi diyor. Yani bilimin tek cevap verdiği konu bu zaten.
Evet.
Yaratılış yani.
Evet.
Hakikaten hiçbir şey okumaya, gazete de okumuyor olabilir.
Hatta şimdi görmüştük daha önce aynı programda ya da o programlardan birinde aynı kişiler şey diyorlar, bakterilerin fosilleri kalmaz. Yani bu süper bilgisizlik. Hiçbir şeyden haberleri yok hakikaten.
Evet.
Yani ne paleontolojiden haberleri var, ne genetikten haberleri var, ne mikrobiyolojiden haberleri var, ne biyokimyadan haberleri var. Hakikaten hiçbir şey bilmiyorlar. Yani niye çıkartıyorlar, o da ayrı bir konu yani, onu bilemeyeceğim tabii.
Ama iyi de oluyor Oktar ya, böyle çıkarıyorlar. Neşeleniyoruz yani, güzel oluyor yani. Evrim teorisini savunan kişilerin halini bütün halk ve bütün dünya görmüş oluyor işte.
Evet.
Çok hayırlı da oluyor elhamdülillah yani. İnşallah.
Şimdi o zaman dünyanın önünde gelen Darwinist'i bir de Dawkins bakalım. Bir soruya ne cevap verecek? Profesör Dawkins diyor, bize genetik yapıdaki bilgiyi arttıran bir genetik mutasyon ya da evrimsel süreç örneği verebilir misiniz? Şimdi evrimin bütün iddiası
zaten bu,
genetik
yani bunu yapması lazım.
Bilgi artışı değil mi? Yeni genler olacak, yeni proteinler, yeni organlar, yeni türler. Bütün iddiası bu evrimin. Milyonlarca tür olduğuna göre doğada, hatta 3 milyar tür yaşadığı söyleniyor tarih boyunca. %1'in hayatta olduğu, 30 milyonun hayatta olduğu 3 milyar türün yaşadığını söylüyor. Ernst Mayr söylüyor mesela, önde gelen Darwinistlerden. Bu kadar tür yaşamışsa katrilyonlarca bu örnekten olması lazım. Yani genetik bilgiyi arttıran mutasyon örneği. Değil mi? Evrime
evet,
göre.
Evet.
Tabii yok da Darwinistlere göre bak. Şimdi dünyanın en önünde gelen evrimcisi, bakın tek gözünü kapamış, tek gözünü açmış. Bakalım ne cevap verecek şimdi. Evet, süre başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Haydi durduruyor. Katrilyonlarca olması gereken örnekten bir tane veremiyor. Ve sonra da Darwinizmi savunuyor. İşte bu tam yani Darwinizm durumu bu yani. Tam evet, bir rezalet.
Yalnız bu Dawkins ile helvacı arasında bir fark var. Dawkins bayağı kitap okuyor belli. Yani öbürü kitap okumadı, onun da belli helvacı olduğunu. Çünkü helvacı olduğunu sorduğunuzda var, yani var. Bayağı bilim zaten şey yaptı, çalışmalar var diyor bir sürü. Biz kitabımıza da yazdık bunu diyor. Sonra cevap, ama daha bilmiyoruz diyor. Dawkins daha şey, kültürlü belli. Hiç cevap vermiyor.
Kaydı durduruyor.
Çünkü söyleyecek bir şey yok.
Yani. Yapacağı en iyi şey yapıyor. Bakın kaydı durdurur musunuz en sonunda? Kaydı durduruyor. Yani bıraksınlar bu işleri. Daha fazla rezletmesinler kendilerini. Bitirelim yavaş yavaş inşallah.
Bir ayette bitirelim inşallah.
İnşallah.
Yani o durumlarını anlatan bir ayet inşallah. Biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. Ki onlar bilgisizliğin kuşatması içinde habersizdirler şeklinde buyuruyor Allah. Zariyat suresi 11. ayette. Yani bilgisizliğin kuşatması içinde habersizdirler. Gerçekten yani ben bilgisizler, konuyla da ilgili bir hem bilgileri yok, bir de gelişmelerden de haberleri yok. Habersizdirler diyor Allah'a emanet inşallah. Biz yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler.